Ayrım 34.
Şimdi bilimin alanına biraz daha girelim. Bu alanın özelliklerini gözden geçirelim. Bilim doğayla ilgilidir. Bilimin alanı doğanın alanıdır ya da doğanın kendisidir. Bu alan birbirine direnen güçlerin bir bileşimini ortaya koyar. Bir nesneyi tanımak onu bütünsel ilişkileri içinde görmektir. Bu yüzden bir nesneyi tanımak onu tarihi içinde ele almakla olasıdır. Bir başka deyişle bir nesneyi tanımak onun gelişimini geçmişten geleceğe doğru izlemekle olasıdır. Böylece tarih belirleyici bir alan olarak çıkar karşımıza. Her şey tarihi içinde bir anlam kazanır. Her şeyin bir tarihi vardır. Tarihi olmayan ne bir olgu ne bir nesne gösterebiliriz. Her bilim kendi olgularının, kendi nesnelerinin tarihini verecektir bize. Bilimsel bilgi tarihsel bilgidir. Tarih evrimin en genel görünümünü ortaya koyar. Evrim tarihi yaratır, tarihte gerçekleşir. Spencer evrimi iki temel ögeye, madde ve devinime bağlar, böylece tam anlamında maddeci bir bakış açısı geliştirir. Madde uzamlı ve direngen kitledir, devinim belli bir zamanda belli bir uzamı geçen etkinliktir. Gücün sürekliliği. Spencer evrimle ilgili görüşünü Lavoisier'in ve sonrakilerin geliştirdiği maddenin sakınımı yasasına dayandırır ve bunu gücün sürekliliği olarak adlandırır. Buna göre güç direngen maddede dural bir biçimde kendini gösterir, devinimde de etkin bir biçimde kendini gösterir. Evrim her şeyden önce bir bileşim ya da bir bütünleşme olgusudur, bir toplaşma olgusudur. Daha sonra da bir dağılma, bir serpilme, bir dallanma, bir açılıp saçılma olgusudur. Bütünleşme ya da toplaşma, devinimin ortadan kalkması sonucunu doğurur, bütün oluşumu devinimsizliği de birlikte getirecektir. Bunu bir sona ulaşma, bir amaca erme, dinginleşme, devinimin dışına çıkma olarak düşünebiliriz. Bu bütünün, bu oluşmuş bütünün çözülmesi de devinimin açılıp saçılması, dağılması olgusunu doğuracaktır. Spencer oldukça karmaşık olan ve çeşitli güçlükleri barındıran evrim açıklamasında şöyle der. Çözülmeden devinimin dağılmasını ve maddenin parçalanmasını anlıyoruz. Maddenin bütünleşmesine ve devinimin ortadan kalkmasına dayanan karşıt olguyu evrim diye adlandırıyoruz. Spencer bir başka yerde evrimi şöyle tanımlar. Evrim, devinimin dağılmasıyla birlikte maddenin bütünleşmesidir. Bu süreçte madde belirsiz ve tutarsız bir yapılılıktan belirli ve tutarlı bir çok yapılılığa geçer ve gene bu süreçte tutulan devinim benzer bir dönüşüme uğrar. Bütünleşme, ayrımlaşma, belirlenim. Çözülme oldukça basit bir olgudur, oysa evrim daha karmaşıktır. Basit evrimlerin yanında bileşik evrimler de vardır. Basit evrimler yalnızca iki ögenin basit bir biçimde bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bileşik evrimlerde bileşiği oluşturan maddenin dağılımı, yasa değeri taşıyan birçok ikincil özelliği de birlikte getirir. Buna göre evrimi üç yönlü bir olgu olarak belirlememiz doğru olur. Evrimin birinci evresi bütünleşme evresidir. Bu olgu apayrı ögelerin birleşmesiyle gerçekleşir. Bunda maddenin basitten bileşiğe geçişi söz konusudur. Bütünleşmede dağınık bir durumdan belirgin bir duruma ulaşılır. Örneğin güneş dizgesi böyle bir toplaşmayla oluşmuştur. Dağınık öğeler bir araya gelmiş, güneş dizgesinin bulutsu çekirdeğini oluşturmuştur. Aynı şeyi canlılar dünyasında da görebiliriz. Canlı için büyüme dağınık ögelerin organizmada bütünleşmesiyle gerçekleşir. Ruhsal alanda bütünleşme birçok duyumun bir temel kavramı oluşturması biçiminde görülür. Toplum alanında bireylerin toplulukları ve toplumları ya da ulusları oluşturması da bir bütünleşmedir. Evrimin ikinci evresi ayrımlaşmadır. Her oluşmuş bütünlüğün içinde zamanla ayrı ayrı toparlanmalar ya da yoğunlaşmalar olur. Böylece kendinde bir bütün oluşturan bir yapılı kitle giderek çok yapılı duruma girer. Güneş dizgesinin oluşmasında bulutsunun giderek apayrı özellikler taşıyan gezegenlere dönüşmesi böyle olmuştur. Canlılar dünyasında apayrı yapıları ve işlevleri olan organlardan kurulu organizmalar da böyle oluşmuştur. aynı ayrımlaşma düşünce dünyasında bir çeşitlilenme olarak kendini gösterir. Toplum düzeyinde bir ulusun sınıflara ayrılması da tam olarak ayrımlaşmayla ilgilidir. Üçüncü evrede, belirlenim evresinde daha az belirgin durumlardan daha belirgin durumlara geçilir, karmaşıklıktan düzene geçilir. Güneş dizgesi de organizmalarda, düşünce dünyamızda böylece eksiksiz bir belirginliğe ulaşır. Bu evrede evrim tam olarak yetkinliğine kavuşur. Böylece bu bileşik evrim kavrayışı içinde bulutsunun oluşmasından en ileri toplum düzeninin kurulmasına kadar uzanan yol belirlenir. Yetkinlikten dağılmaya. Bu yetkin noktaya ulaşma bir sona varma değildir. Bu yetkinliği elbet bir dağılma izleyecektir. F.J. Tonart bize bu konuda şunları söyler. Ancak oluşumun doruk noktası son evre değildir. Kesin olarak zamanda da yerde de ilerlemeyle birlikte görülen çözülme bir gün üstünlüğü ele geçirecektir. Çünkü devinim, ayrıca enerjinin çeşitli biçimleri her zaman dağılmaya uğrayarak sonunda aynı zamanda evrensel ölüm demek olan bir evrensel denge durumu yaratacaktır. Bu ilkel dağınıklığa dönüş kesin midir? Spencer bunun bilimsel olarak çözülmez bir sorun olduğunu açıkça bildirir. Sorunun olumlu yanıtı USA uygun bir varsayımdır ama aynı zamanda bugünkü bilimlerimizle kavrayabildiğimiz dünyaların ötesinde sonsuz denilebilecek enerji yığınları olmalıdır. Öyle ki bulutsu duruma gelmiş olan evren onların etkisiyle düzenlenmeye doğru bir atılıma girebilecektir. Böylece süresi hiçbir biçimde hesaba vurulamayan ve ard arda gelişinde başı ve sonu olmayan uçsuz bucaksız bir evrim ve çözülme devinimine ulaşılacaktır. Gerçekte bu bakış bulanıklığı tam anlamında evrensel evrim fikriyle yinelenen sonsuz dönüşüm fikri arasında bir belirsizliği duyurur. Her zaman daha üst bir yapıya geçişle belirgin bir sürekli evrimle eski uygarlıklarda özellikle Yunan düşüncesinde ortaya çıkan ya da hatta belirleyici olan daha sonra Stoacı bakış açısı içinde anlatımını bulan dönüşlülük gerçekte birbirine taban tabana karşıt iki görüştür. Yinelenme süresi ya da süreci yani çemberin başlangıcı ile bitişi arasındaki bir tam oluşum ne kadar uzun düşünülürse düşünülsün, dönüşlülüğün söz konusu olduğu durumda tam anlamında evrimden söz edilmeyecektir. Dairesel devinimi hiçbir zaman çizgisel devinimle özdeşleştiremeyiz. Ancak işin bu çok kuramsal düzeyde çelişkili yanı bir kıyıya bırakıldığında, tüm evrensel oluşumlar genel olarak bir evrim fikri içinde anlatımını bulacaktır. Yine bilimlerin mekanikçi açıklamalarına, özellikle Darwinciliğe bağlı kalarak Spencer biyolojik oluşumu da türlerin ayrımlaşmasında felsefi düzeyde açıklayan bir bakış açısı geliştirmiştir. Onun evrim düşüncesinin kökeninde doğal ayıklanmayı düşündüren ayrımlaşma fikri yer alır. Her zaman bir dış gücün etkisi altında benzerlerin toplaşması ve özellik kazanması söz konusudur. Bu yüzden Spencer yaşamı iç ilişkilerin dış ilişkilere sürekli uyumu olarak tanımlar. Canlı organizmada görülen dönüşüm ruhsal yapıda da kendini gösterir. Fizyolojik yapının ruhsal yapıyı belirlediğini, bir başka deyişle fizyolojik yapıyla ruhsal yapının bir bütünün iki yüzü olduğunu açık açık söyleyemesek de, deney bize bunlar arasında oldukça sıkı bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Ayrıca evrimle gelen ayrışmanın ya da ayrımlaşmanın ruhsal olguları kendi özellikleri içinde belirlemiş olduğunu da düşünebiliriz. Yaşamda sürekli evrim. Buna göre insan sürekli evrim içinde bir varlıktır. Bireysel ve toplumsal yaşam evrim yasasına göre sürekli olarak değişmekte, daha üst bir yapıya kavuşmaktadır. Bu uyarlanmada bizim insan dünyamız kendi iyiliğine yönelerek her zaman yararlının peşinde gelişmektedir. Yararcı ve hazcı bir temel üzerinde Spencer ahlakı, bencil eğilimleri aşan ya da örten bir özgeciliği toplumsal yaşamın temeli olarak belirler ve böylece Auguste Comte ahlakına kavuşur. Bencillik yaşamın bir özelliği olarak görünür, ancak yaşam değiştikçe bencillik geriye çekilecek, dünyaya özgecilik egemen olacaktır. Öyleyse bu alanda da gelişim bize karmaşık bir yapıda bireylerin uyumlu çeşitliliğine doğru bir geçişi duyurmaktadır. Daha somut bir deyişle dağınık yırtıcı topluluklardan uygar topluma geçişi duyurmaktadır. Bu gelişimde her birey giderek daha yetkin, daha olumlu bir kişilik özelliği kazanacaktır. Topluma daha uyumlu bir birey özelliği kazanacaktır. Toplumsal bütünde parçaların birbirine uyumu böylece her adımda biraz daha gerçekleşecektir. Bu da tek tek insanların toplumda daha mutlu yaşamı sonucunu doğuracaktır. Topluma zoru zoruna ya da istemeye istemeye uyan bireyler evrim içinde değişikliğe uğrayacak, bir gün toplumun gönüllü üyeleri durumuna geleceklerdir. O zaman toplumsal yaşam bir mutluluk kaynağı olacaktır, başkalarıyla olmak bir sevinç olacaktır. İnsan böylece gerçek mutluluğu birliktelikte bulacaktır, evrimin gerçek ürününü varlığında ortaya koymuş olacaktır. Günümüz toplumu bu yetkinliğe ermiş olmasa da bu ülkeye bağlanma yoluna girmiştir. O zengin çok yapılılığı içinde Darwin yasalarını düşündürecek biçimde yetkin bir uyumluluk ve oturmuşluk düzenine doğru ilerlemektedir. Bu düzen elbette özgürlükçü devlet düzeninin en gelişmiş biçimidir. Söz konusu düzende her birey kendi kişiliğini geliştirecek ve kendi kişiliğini geliştirdiği ölçüde başkalarına uyacaktır. Buna göre devletin görevi birey haklarını korumaya kadar indirgenecek, baskıcı devlet fikri tümüyle geçersiz olacaktır. Devlet düzensizliklere ve adaletsizliklere karşı bir güvence olacaktır. Buna göre Spencer, bize özgürlükçü yaşam düzeninin kurallarıyla oluşmuş ve gönüllü özgeciliğin güvenli belirleyiciliğinde kurulmuş bir toplum düzeni, bir yaşam düzeni söz verir. Onun bu tasarısı ya da bu dileği en yüce insanlık ülküsü olarak en mutlu ortak yaşama ilkesini getirirken, gününün toplumsal sıkıntılarını da dolaylı bir biçimde duyurur. Onun bu dilekleri mutlu bir toplumdan görünümler yansıtmaz, bir mutluluktan daha üst bir mutluluğa geçme isteğini duyurmaz, tersine sanki adı anılmamış mutsuzluklara çare olarak düşünülmüştür. Auguste Comte'un ve Darwin'in çağdaşı Spencer, olumcu bakış açısını evrimci bakış açısıyla bağdaştırarak kendinden sonraki düşünce gelişimlerine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Tüm oluşumu maddeye ve maddenin gücüne bağlayan bu maddeci görüşüyle, ayrıca bilinmezci yanıyla Spencer çağımızın en etkili felsefelerinden birini oluşturmuştur. Onun felsefesi gelişimci özgürlükçülüğün en yetkin anlatımı olarak düşünülebilir. Bu felsefe dünyada büyük etkiler ortaya koyarken İngiliz düşüncesinde de önemli bir çığır açmıştır. Onun açtığı yolda ilerleyenlerin başında maymunla insan arasındaki yakınlığı ortaya koyan bilim adamı ve düşünür Thomas Huxley, 1825-1895 gelir. Spencer'ın bilinmezciliğine bağlı kalan Huxley, fizyoloji ile bilinç olguları arasındaki ilişkiler üzerinde önemli durmuştur. W.K. Clifford, ölümü 1879, bir düşünsel madde fikri geliştirmiş, her gerçekliğin düşünsel madde olduğunu bildirmiştir. Ona göre bu maddenin parçaları birleşmeye yatkındır. Şeylerin ilksel ögesi olan bu düşünsel maddenin bazı parçaları bir araya gelerek ruhu ya da düşünceyi oluşturmaktadır. Spencer'ın yolundan gidenler arasında Leslie Stephen, G. Romanes, B. Keat gibi adlar da vardır. Auguste Comte ve olumculuk, bilimci bakış açısı. Auguste Comte'un felsefesinde en yetkin anlatımını bulan olumcu düşünce gerçekte 19. yüzyılda gelen bilimci eğilimin bir ürünüdür. Bilgiyi yalnızca olgulardan derlemeye ve metafiziği kökten yatsımaya dayanan bu yeni bakış açısı, Auguste Comte'la çağın en önemli felsefelerinden biri durumuna gelmiş, bir başka deyişle çağın başlıca eğilimlerinden biri olarak anlatımını Auguste Comte'da bulmuştur. Auguste Comte'la felsefe böylece bir bilimsel felsefe ya da bilimler felsefesine dönüşmüştür. Görelinin dışında, somutun dışında her türlü bilimsel tutumu geçersiz sayan bir bilimci bakış açısına dönüşmüştür. Bu yanıyla bu yeni felsefe hem büyük bir ilgi uyandırmış, büyük bir yakınlık görmüş, hem tutucu çevrelerin tepkisini çekmiştir. Bu yüzden Auguste Comte bir peygamber gibi yüceltilirken, bir yandan da bir bozguncu gibi toplum dışına itilmiştir. Elbet bu oluşumlarda olumculuğun yarattığı olumlu ve olumsuz hava kadar Auguste Comte'un kişiliğinin de payı vardır. O görüşlerini her şeyin üstünde tutan uzlaşmaz bir kişidir. Ödün vermeyi bilmez, hep kendi yoluna gider. Bu yüzden düşmanlar edinir, öfke uyandırır. Auguste Comte'un olumcu felsefesi ya da Auguste Comte'da anlatımını bulan olumculuk kökü, Bacon'a ve Descartes'e dayanan bilimsel düşünceye yöneliş ve metafizik düşünceden uzaklaşma eğiliminin en yüksek aşamalarından biridir. Bu eğilimin özünde deneysel bakışla usçu bakışı bütünleştirme, birlikte geçerli sayma tutarlılığı yatar. tüm gizemci bakış açılarıyla birlikte mutlak deneyiciliği de felsefenin ve bilimin dışına çıkarmak, gerçekliğin kendisine, somut gerçekliğe, göreli ya da ölçülebilir gerçekliğe yönelmek, gerçeklikle düşünceyi bir kılmak Auguste Comte'un başlıca amacıdır. Mutlakı amaçlayan düşüncenin kesinlikle bırakılmasıdır bu. Mutlak tek bir kural vardır, o da mutlak diye bir şeyin olmadığıdır. Bacon gibi Comte da dünyayı değiştirmek ya da en azından insan için daha yararlı kılmak üzere düşünceye ya da bilime ve felsefeye çok iş düştüğüne inanır. Bilim bize doğruyu gösterir ve doğruyu görmek, doğruyu görebilmek eylem için önemlidir, zorunludur. Filozof, science du prévoyance, prévoyance du action, yani bilimden öngörü, öngörüden eylem diye formüller bunu. Bunun bir başka anlatımı, savoir pour prévoir afin de pourvoir'dır. Demek ki elde etmek isteyen kişi öngörülü olacaktır. Öngörüyü de ancak bilgi ya da bilim sağlayabilir. Böylece bilimsel düşünce tüm düşünsel etkinliğimizin özü olur ya da daha doğrusu düşünce bilimsellik dışında bir anlam taşımaz. Comte düşüncesinde sonsuz bir bilim inancı egemendir. Bilimler sınıflaması, toplum bilim. Comte bilimler üzerine düşünmüş, bilimleri basitten bileşiğe, daha genelden daha az genele doğru sınıflamıştır. Matematik, gökbilim, fizik, kimya, biyoloji, fizyoloji dizisine bir de toplumsal fiziği yani toplum bilimi eklemiştir. Felsefenin içinde topluma yönelik kuramsal düşünce olan toplum bilim böylelikle apayrı bağımsız bir bilim olup çıkmıştır. Comte daha sonra olumlu felsefe derslerinde 47. ders toplumsal fizik yerine toplum bilim terimini kullanmış, böylece bu bilimin kurucusu olduğu gibi adlandırıcısı da olmuştur. Comte bir bilimci felsefeci olduğu gibi bir toplum düşünürüdür. Toplumsal yaşamın önemini görmüş ve göstermiştir. İnsanı toplumsal bir varlık olarak belirlemiş, bireyi toplumda yükümlü kılmıştır. Kimsenin her zaman görevini yapmaktan başka bir yükümlülüğü yoktur diye düşünür. Ona göre tek başına birey hiçbir şey değildir ve gerçek toplumsal birim ailedir. Toplum bireylerin yan yana gelmesiyle oluşmaz, ailelerin ortaklaşmasıyla oluşur. Bu ortaklaşma düzeninin kökeninde de iş bölümü yer alır. Comte aileyi önemsediği ölçüde devleti de önemsemiştir. Değişik toplumlar bir araya gelerek uçsuz bucaksız ve ortak bir yapıta katılırlar. Her durumda büyük bir uyum gösterdiğini söyleyemeyeceğimiz bu yapıt insanlıktır. Bu yeni toplumsal bakış açısı içinde Comte aşkı ilke olarak koyar, düzeni temel alır ve ilerlemeyi amaç edinir. İnsanlık uçsuz bucaksız tarihi içinde bir bütün oluşturur ve bugünüyle olduğu kadar dünüyle de önemlidir. Bu yüzden bu bütünde ölüler canlıları yönetir. Uzlaşmaz kişilik. Genellikle filozofların yaşamında onların düşüncelerini açıklayıcı özellikler pek yoktur. Auguste Comte için aynı şeyi söyleyemeyiz. Onun yaşam serüveni görüşleri için aydınlatıcı pek çok özellik taşır. Bu serüvene bir göz atalım. Auguste Comte Katolik ve kralcı bir ailenin çocuğuydu. İşinde dikkatli, ahlakta katı kuralcı, gündelik yaşamında bildiğinden şaşmayan memur bir babanın ve sofuluğunu garip davranışlar edinecek kadar aşırıya götürmüş, inancı ve ibadeti tüm yaşam değerlerinin üstüne çıkarmış bir annenin çocuğuydu. Bu genç adam Montpellier Lisesi'nde okurken doğaüstü inançlarından kurtulmuş ve özgürlük için, insan hakları için kafa yormaya ve kendi çapında kavga etmeye başlamıştı. Paris'te Ecole Polytechnique'de okuduğu günlerde kısa bir süre içinde olsa özgür bilimsel çalışma ortamının dingin havasını yaşadı. Bourbon hanedanı yeniden başa geçince bu güzelim özgürlük havası yerini sıkıntıya bıraktı. Bu gerici iktidar bu özgürlük havasına göz dikmişti. Okul bu açıdan göze batan merkezlerden biriydi. Auguste Comte orada tutunamadı ve Montpellier'e, doğduğu topraklara döndü. Orada krallık polisinin denetimi altında güç günler geçirdi. Yeniden Paris'e gitti. Yeni Paris deneyi ona mutluluktan çok bunalım getirdi. Parasızdı. Eski arkadaş ortamını bulamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi düşündü, yapamadı. 1817'de yani 20'sine varmadan Saint-Simon'la tanıştı. Serüven dolu yaşamıyla ve çarpıcı kişiliğiyle dikkatleri üstüne toplayan Saint-Simon, genç düşünürü kendine hayran bırakmıştı. Şarmanj'ın soyundan geldiğini, öngörülü biri olduğunu bildiren bu garip adam Auguste Comte'u yanına yazman olarak aldı. Toplumsal olayların kökeninde iktisadi etkenler yatar. Toplumsal iktisat gerçek anlamda bir insan bilimidir görüşünü savunan Saint-Simon, başlangıçta bu görüşleriyle Auguste Comte'u çok etkiledi. Ancak bir süre sonra onun bir çömez olmaktan çıkıp ustaya rakip olmaya başlaması, usta ile çırağın birbirinden kopmasını getirdi. Bu ayrılışta Comte'un ödünsüz kişiliği de elbet rol oynamıştı. Auguste Comte giderek daha tutarlı, tutarlıdan çok daha inatçı ve daha uzlaşmaz biri oluyordu. Basit başarıları ve ucuz onurları toptan gözden çıkarmış, zenginliğe ve tantanaya çoktan sırtını dönmüş, kolay ilişkileri mahkum etmişti. Düşünceye ve yaşama adanmışlık ona değişik sevinçlerle birlikte bunalımları da getirdi. O sıra düştüğü ilk çılgınlık bunalımı onu iyice sarstı. 2 Nisan 1826'da olumculuğu açıklamak için Montmartre'deki evinde bir kurs açmış, sonunda dersleriyle yorgun düşüp kendini çılgınlığın eşiğinde bulmuştu. 12 Nisan'da derse gelenler kapıyı kapalı buldular. Bu sarsıntıda ikide bir kaçıp bir yerlere giden, sonra kafasına esince dönüp gelen karısının tutarsızlıkları da elbet çok etkili olmuştu. Auguste Comte, akademik çevrelerde ilgi görmeyen, hatta dirençli ve özenli bir ilgisizlikle karşılanan bu çalışmalarını büyük bir para sıkıntısı içinde sürdürüyordu. Fransızlardan çok İngilizler onunla ilgilendiler. John Stuart Mill, düşüncede onun yolunu izlerken ona çok yakın davrandı, hatta para yardımında bulundu. Katı kişiliği, uzlaşmaz davranışları ve anlaşılmaz gururu onu insanlardan her gün biraz daha koparıyordu. Yalnız akademik çevreler değil, resmi makamlarda onu açıkça yok sayıyordu. Sağlığı iyi değildi. Her aşırı yorgunluk onda yeni bir bunalıma yol açıyordu. Ama o aralıksız çalışıyordu. Bir kitap, bir sözlük yöntemiyle İngilizce, İspanyolca, İtalyanca öğrenmişti. Sonra Alman şairlerini okuyabilmek için Almanca'ya başladı. 1848'den sonra Olumculuk Derneği'ni kurdu, oraya meslek sahipleri yanında işçileri topladı. 1849'da yeniden kurslara başladı. Bir yıl sonra dersler bitti, ders verdiği salonu elinden almışlardı. Artık iyice yalnızdı, karısından da ayrılmıştı. Kendini insanlık dinine adadı. Durmadan çalışıyordu, kendine dinlenmeyi ve eğlenmeyi yasak etmişti. 1857'de 5 Eylül akşamı saat 6.30'da mide kanserine yenildi. İlk yazıları. Auguste Comte bu dalgalı koşullar içinde son derece önemli bir felsefe geliştirdi. Bu yönde çabalarına pek erken başladı. Genç Auguste Comte büyük bir tutkuyla toplum ve yönetim, bilim ve felsefe sorunlarına yöneliyor, insanı toplumsal bir varlık olarak belirleyip onu tüm olan ve olası olan yanlarıyla tartışmak istiyor, insanla ilgili hiçbir sorunu dışta bırakmamak istercesine ama elbet bilgi sorunlarına öncelik vererek felsefesini kurmaya doğru gidiyordu. İnsanı düşünüyor, tartışıyor, geleceği içinde tasarlıyordu. Onun toplum sorunlarına ya da genel olarak toplum bilimi olan eğilimi, felsefesinin temel ögelerinin ilk biçimleriyle birlikte ilk yazılarında ortaya çıkar, bu yazılarında coşku dolu bir duygusallıkla ortaya konulur. Sonraki yazılarında bu duygusallık görülmeyecek yerini kuruluğa bırakacaktır. Comte 1819'da yazdığı, yani 21 yaşında yazdığı bir yazıda şöyle diyordu. Yöneticiler yalnız kendilerinin siyasette doğruyu görebildiği ve sonuç olarak bu konuda bir fikre sahip olmanın yalnız kendilerinin işi olduğu kuralını benimsetmek isterler. Böyle konuşmak için sağlam nedenleri vardır. Oysa Auguste Comte gerçekte siyasetçilerin böyle bir keskin görüşe sahip olmadıklarını bildirir. Çünkü siyasetçiler uygulamada çokça oyalanmaktan kuramda doğruları görebilme gücüne ulaşmamış kimselerdir.